Ayrım 3, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 28. Sofia Park Otel, 12 1980 Perşembe. Şiir her yerde yazılabilir ya da hiçbir yerde yazılamaz. Uçakta, vapur, otobüs, tramvay, araba gibi herhangi bir taşıtta giderken bile şiir yazılabilir. Gezerken, yürürken şiir yazılabilir. Bir ziyafette, yemekte, rakı içerken şiir yazılabilir. Başkasıyla konuşurken bile birden bir şiir yazılabilir. Bedava yazılabilir sözü tam yerinde değil. Böyle durumlarda bile, hatta daha çok böyle durumlarda, şiir insanda uç verir. İnsanda bir şiir uyanır. Bu uç veren, uyanan şiir ya o anda yazılır, buna olanak ve fırsat bulunamazsa ileride yazılmak üzere en ilkel biçimde not edilir ya da bellekte saklanır. O anda yazılacak şiir bizi öylesine sarmıştır ki onu hiç unutmadan belleğimizi saklayabileceğimizi sanırız. Oysa az sonra ya da ertesi gün unutulabilir. Benim bu durumlarda güzel bir şeydi ama ah neydi diye düşündüğüm çok olmuştur. Ve hep neden o anda not etmedim diye de kendime çok kızmışımdır. Bu not edilen ya da bellekte saklanan şiirin özü, kimileyin konusu, şiirin yazabileceği daha rahat bir koşulda çalışılarak, işlenerek yazılır. Pek seyrek olarak ya ilk çalışmada şiir olmuştur ya da sonradan yeniden zaman zaman üzerinde çalışarak şiir son biçimini alır. Yıllarca bekleterek birkaç yıl arayla üzerinde çalışarak yazdığım şiirler var. İlk esin biçimiyle yazılınca bir daha üstünde çalışmadan ya da pek az çalışarak yazdığım şiirlerimin daha güzel olduğu kanısındayım. Hep şiir yazmak diyorum, oysa şiir yazılmaz söylenir savındayım. Burada yazmak eylemi söylenecek şiiri yazmak anlamındadır. Şiir söylenir ama söylenecek şiir yazıya dökülmezse hem üzerinde çalışılamaz hem de her söylenişinde biçimi değişebilir. Sözcükler yapısı değişebilir. Notaya alınmamış, notayla saptanmamış improvize, doğaç şarkı nasıl her ağızda ve her ayrı yerde değişebilirse, halk şarkıları gibi, şiir de yazılmazsa söylenirken değişebilir. Nota, sesi saptamaksa, şiiri yazmak demek de şiiri yazıda saptamaktır. Sesin, müziğin notaya alınması neyse, şiirin yazıya alınması da odur. Oysa hikaye ve romanda hikaye ya da roman yazıyla denenmez. Yazıda saptanmaz, doğrudan yazılır. Şair yazıyla saptadığı, yazıya aldığı şiirinin ilk biçimini okumaz, boyuna söyler. Söyleye söyleye ekler ve çıkarmalarla değişmeler yaparak, sözcüklere yer değiştirterek, sözcükleri atarak, koyarak ona son biçimini verir. Ama bütün bunları şiiri söyleyerek yapar. Bundan sonra da şiir artık hep söylenmek içindir. Öykünün, romanın yazılış kuralları hiç de şiire benzemiyor. Yazının bütün türlerinin hepsi de sözcüklerle oluştuğu için bu türler yazın genel başlığı altında toplanmış ve hepsinin oluşum kuralları aynı sayılmış. Oysa yazın türlerinin aralarında çok büyük ayrımlar var. Her türün sözcüklerle oluşması aralarında ayrımı görmemize engel olmuş ve bütün yazın türlerinin kurallarını hep bir sanmışız. Oysa her yazın türünün ayrı ayrı kuralları var. Özellikle şiirin oluş ve yaratılış kuralı öbür türlerden büsbütün ayrı. Bu kurallar o denli ayrı ki bu türlerin hepsini bir tek yazın başlığı altında toplamak bile bana doğru gelmiyor. Çünkü bu türlerin sözcüklerden oluşmasından başka ortaklaşa hiçbir yanları yok. Yazıncıların oldukça çoğu kendileri de yazın türleri arasındaki bu büyük ayrımı göremediklerinden, ayrımsamadıklarından, örneğin hikaye kurallarıyla şiir, roman kurallarıyla da oyun yazıyorlar. O zaman yazdıkları şiir, şiir değil hikaye oluyor. Yazdıkları oyun da oyun değil sahnelenmiş roman oluyor. Bu ayrım gerçeğini belirtmek için abartarak söyleyeyim ki, örneğin şiirle roman arasındaki ayrım, müzikle yazın arasındaki ayrım kertesinde büyüktür. Ancak yazın türleri arasında böyle büyük ayrımların olması bu türler arasında kesin sınırlar koymamıştır. Müzikle resim bile yazından çok ayrı sanat dalları olduğu halde, nasıl ki şiirle resmin ya da şiirle müziğin ilişkisi vardır, şiirin ayrı sanat dalı olan müzikle ve resimle ilişkisi de alışverişi olunca aynı sanat dalı olan yazın içindeki türlerin hikaye, şiir, roman, oyun gibi elbet birbirleriyle ilişkisi ve alışverişi çok daha sıkıdır. Yazın türlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Şiir, 2. Öykü, 3. Roman. Polisiye ayrı bir tür mü? Ama köy romanı ayrı bir tür olamaz. Aşk romanı da öyle. Ama şiirsel, duygusal, gerçekçi ve gerçekçiliğin türleri. Bunlar roman türü değildir. 4. Oyun. Öğretilebilir yazın türüdür ve öğrenilmeden olamaz. Teknik öğrenilir. 5. Çocuk yazını. Bilimsel, pedagojik yanı ağır basar ve bunun da bu nedenle tekniği var. Öğretilir ve öğrenilmesi gerekir. 6. Gezi, 7. Eleştiri, 8. Deneme, 9. Gülmece, 10. Anı günlük, 11. Röportaj, interview. Bütün bunlar salt sözcüklerle oluşuyor diye aynı kurallarla mı yaratılmaktadır? Özellikle şiirin, oyun ve çocuk yazınının kuralları çok başka, çok ayrı. En benzeyenleri bütün benzemezliklerine karşın yine de öyküyle romandır. Şiirle öykü ve romanın yaratılış biçimlerindeki görünür en büyük ayrılık bence şudur. Bu sayfanın sonuna baştaki tarih atılmış ve yazı burada kesilmiş. Ama dosyadaki 26 Nisan 1980 tarihli bir sonraki sayfa eski tarihine karşın bu notun devamı sayılabilir. Sofya, 11 Ekim 1980 Cumartesi. Güzelliğini birden ele vermeyen kadınlar benim güzellerimdir. Park Otel Restoran, evinde, Park Otel Teras, Ekim 1980. O denli üsteleyerek çağıran bakış ilk görüyorum. Öyle çağırıyor ki, hadi, hadi gel, hadi sene, ne duruyorsun, gelsene, hadi, hadi, diye bakışlarıyla bar bar bağırıyor, arada bir yalvarıyor. Bakışlarıyla insanı elinden tutup istediği yere sürüklemek istiyor sanki. Ama nedenle de bayağı, belki de soğuk kadın. Sofya, 16 Ekim 1980 Perşembe. Yaşlılıktaki seviye ilişkilerinin en kötü yanı, çok kez çiftlerden birinde, kimileyin ikisinde de ve daha çok da kadınlarda romantizmin ve lirizmin yerini hesap kitabına almasıdır. İnsanların çoğu yaşlandıkça çıkarcı, daha da çıkarcı oluyor. Karşımdakinde bunu sezip duymam beni çok incitiyor, soğutuyor. Oysa ben hep hesaptan kitaptan yanayımdır. Seviye ilişkilerinin de hesapsız kitapsız olması gerektiğini söylemiyorum. Ama büsbütün hesaba kitaba dayalı olması da insanın duygularını soğuk hava deposuna koyması demek oluyor. 16 Ekim 1980. Gönül, İngilizcesi yok. Gebermek, İngilizcesi yok. Fransızcalarına, Almanca ve Rusçalarına bakılacak sözlükte. Var mı? Sofya, 16 Ekim 1980 Perşembe. İki elim kanda olsa gelirim deyimindeki kanda ne demek? Kanda, kan içinde anlamında değil burada. İki elim kanda olsa gelirim demek, iki elim birden herhangi bir işte, herhangi bir yerde, nerede olursa olsun hepsini yüzüstü bırakır gelirim demektir. Kandadan örnekler verilecek. Sofya, 17 Ekim 1980 Cuma. İnsanın köpekleşmesi, köpeklik etmesi alçaklıktır ama insanları köpek yerine koyanlar olmasaydı, insanlar köpekleşmezlerdi. İnsanın köpekleşmesi alçaklıktır. Ya insanı köpek yerine koyanlar nedir? Sofya, 17 Ekim 1980 Cuma. Dün gece Çeremuhin lokantada falın aleyhinde bulundu. Sonra da kahve falı baktı. Hem inanmıyorsun hem de nasıl fala bakıyorsun dedim. Papazın iyisi Allah'a inanmaz ama hizmet eder. Sofya, 20 Ekim 1980. Çalışkan ve zamanını çok tutumlu kullanmasını bilen ve bunu olanak da bulabilen bir yazar her gün yazı makinesiyle 5 sayfa yazsa, 5 iş günlük bir haftada 25 sayfa, 20 iş günlük ayda 100 sayfa, 200 iş günlük yılda yazı makinesiyle 1000 sayfa yazabilir demektir. Yazı makinesiyle 1000 sayfa 1250 kitap sayfasıdır ki 320 sayfalık 20 formalık 4 kitap demektir. En azından bir yazar yılda 20 formalık 3 kitap yazabilir. Hele böyle iki kitap yazamayan yazar, tembel bir yazar sanılmalıdır. Motel Saraç, 26 Ekim 1980 Pazar gecesi, yalnız başıma içerken. Hangi cevherdir o, karışmaz kendinden başkasıyla. Bu gece anlıyorum, niçin insanlar ellerinde tuttukları içki bardağını vurup bir yere kırar? Bu gece anlıyorum, neden konuşur yalnız insanlar sokaklarda, kendi kendileriyle yüksek sesle? Sesin şimdi radyoda. Sen neredesin? Sesini dinlemelisin. 7 Kasım 1980 Cuma saat 21.05. Journal. Journal Le Carnet Intime de la Femme de Dostoyevski'den bir bölümünü Edebiyat Dergisi'nin Kasım 1980 sayısında Nuri Pakdil çevirmiş. Sanırım bütün kitabı da çevirip yayımlayacak. Kimi sanatçılar, kimi yazarlar kadın yönünden ne mutlu olmuşlar. Çok şaşılası durum. Çoğunlukla zayıf, eksikli, yardımını gereksinen erkekler kadın bakımından şanslı oluyorlar. Dostoyevski gibi, Chopin gibi. Yahu Anna Grigorievna ne mübarek bir kadınmış, gencecik bir kadın. Hay Allah, Moskova'da Dostoyevski Müzesi'ni gezdiğimde keşke bu kadının resimlerine daha yakından bakarak onu tanısaydım. Belleğim de iz bıraksaydı. Dostoyevski 46, Anna 20 yaşında. Bir de benden 26 yaş değil 19 yaş küçük olan Meral'in bu yaş ayrımını sık sık söylemesini acı acı düşünüyorum. Hey gidi. Kızcağız genç kadıncık mücevherlerini sık sık rehine koyup Dostoyevski'ye kumar parası olarak veriyor ve para kumarda uçuyor. Annesinden para getirtiyor Moskova'dan. Dostoyevski niçin kumar oynar? Kumarda 1.000 frank yok olup yıkık olarak evine döndüğünde Anna'ya şöyle der. O anda şöyle geçirmiştir içinden. En az 10.000 frank kazanacağımdan eminim. Böylece herkesi iyiliklerime boğacağım. Kafasındaki bu çılgınca şans düşüncesiyle oynamaya gitti ve üçüncü kezinde hepsini yitirdi. Bence Suç ve Ceza'daki delikanlı da Dostoyevski'nin kendisidir. Hayal ettiği, yapmaya yüreklenemediği bir olaydır o roman. Bu kez cinayetin yerine kumarı koymuştur. Çünkü daha tehlikesiz ve zararı bellisizdir. Her ikisinde de amaç herkese iyilik, iyilik ederek doyum tutkusu. Yalancı diyor ama seviyor Dostoyevski'yi. Tarihsiz. 1980 yılbaşı gecesini vakıfta tek başıma geçirirken yeni yıl içinde yapacağım işleri bir kağıda yazıp o kağıdı oda kapısı camına yapıştırmıştım. Soğuk bir geceydi. Sobamı yakmıştım. Yeterli kömürümüz de olmadığından Remzi Bektaş, Yıldız, komşu yumurtacı Mehmet Bey'den 6 el arabası kömür borç almıştı. O gece kendime yılbaşı masası hazırlamıştım. Hem çalışıyor hem içiyordum. Evsiz, çocuksuz ilk yılbaşımdı. Viorica, Roman konsolosluğunda olacaktı. Kapıya yapıştırdığım 1980 izlencesini bugün camdan söktüm. 1980 izlencesi. Yeşil renkli namus gazı oyun olacak. Yarısını yazmıştım, öylece kaldı. Bu yıl tamamlamalıyım. Oyunun sonunu bulamıyorum. Surname yeni basıma hazırlanacak. Sonunda çok şükür 1980 yılında bu işi yapabilmiştim. Arnavutluk gezi yazıları. Başladım ama yazamadım. Bir kez daha gideyim Arnavutluğa. Hem bu kez Enver Hoca ile görüşmeliyim. Saliha'yı da götüreyim. Almanya gezi yazıları. 1980 yılı içinde ancak 107 sayfa yazdım ve Milliyet'te tefrikaya başlandı. Hemen arkasını yazacağım. 1981 çalışma izlencesi. Tarihsiz. Almanya bitirilecek. Benim delilerim bitirilecek. Egemen Bostancı'ya çalgılı oyun yazılacak ki 500 bin liranın 150 bin lirasını da peşin aldım. Yeşil renkli namus gazı bitirilecek. Şiirlerimi toplayacağım ama bastırmayacağım. Kadın olan erkek bu yıl düzenlenmiş olmalı. Genel kadınlar da bitirilmeli. Belki yeni bir hikaye kitabı. Mum halaları sıralamalı ve yazı makinesinde yazmalıyım. Yıl sonunda böyle gelmiş üçe başlamalıyım. Bütün oyunları bir kitapta toplamalıyım. 14 Ocak 1981 Çarşamba. Kadın olan erkek romanı. Dokunamadım bile. Dilerim 1981'de yaparım. Mutluluk zinciri 1981'de de yazabileceğimi sanmıyorum. Genel kadınlar 1981'de kesinlikle sağlık olursa bitireceğim. Yeni bir hikaye kitabı belki 1981'de olabilir. Bir hikayesi Milliyet Sanat'ta çıkmıştı. Mumhala 1981'de düzenlemeye başlamalıyım. Böyle gelmiş 3, çok kararlıyım 1981'de yazmaya. Bu izlencenin dışında 1980 yılında Benim Delilerim yapıtı doğdu. 150 sayfasını da yazdım. 1981 başında bitireceğim. 1981 için yeni bir çalışma izlencesi yazıp yine kapı camıma yapıştırıyorum. Çatalca 17 Ocak 1981. Necati Zekeriya'ya mektuptan. 10 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar bir ay Almanya'daydım. 20 Aralık doğum günümde ve yılbaşında Türkiye'de kalmak istememiştim. Türkiye'de böyle günlerimi vakıfta tek başıma geçirmek ve tek başıma içmek, kendi kendimi kutlamak bana etkili oluyor. Ya üzünç değil bu, başka bir duygu. Bu yüzden Almanya'ya gitmiştim. Hiç olmazsa orada tanınmadığım ve tanımadığım bir ülkede yabancı oldum. Sağlığım iyi ve yalnızca sağlığım iyi. Onun da neden bu denli iyi olduğunu bir türlü anlayamıyorum. İstanbul'a geldiğinden hiç haberim olmadı. Mektubundan öğrendim. Hiç öğrenmesem daha iyi olurdu. Mektubunda yazdığın gibi Muzaffer İzgü denilen adam tam 30 yıldan beri benim hikayelerimi taklit ederek değil, düpedüz aştırarak para ve ün kazanmaktadır. Bu olay toplumun değer yargılarının allak bullak, tepe taklak olduğunu gösteriyor. Bu nasıl bir toplum ve o toplumun edebiyat dünyasıdır ki yazar geçinen biri yaşlı bir yazarın yazılarını 30 yıldan beri çalar da hiç kimse bunu ayrımsamaz? 7 Şubat 1981 Pazar. Bugün 7 Şubat 1981 Pazar. Saat 12'de radyoyu açtım. Aa, benim bir hikayemi skeç olarak oynuyorlar. Ne ayıp diye söylendim. Skeç bitince spiker şöyle dedi. Muzaffer İzgün'ün yazdığı Kiralık Gelin adlı radyo oyununu dinlediniz. Ne diyeyim bilmem ki. Bir değil, 10 değil, 100 değil. Mahkemeye vermek istemiyorum. Muzaffer İzgü ünlü de oldu. Para da kazanıyor. Artık kendisi yazmaya başlasın. 14 Şubat 1981 Cumartesi saat 02:19. 16 Şubat 1981 Cuma günü saat 10:30'da Behzat Ay gelmişti. Evde lüfer vardı. Salata da yaptım. Meyvemiz var. Zeytin, peynir, rakı içtik. Ben 3 duble içtim. Çünkü çalışacaktım. Behzat Ay gidene dek içti. Saat 18'de alüminyumları, çerçeveleri yapmaya gelen mühendis Cahit ile işçilerin kamyonetine binip gitti. Rakı içtiğim için saat 14'te uyku bastırdı. Behzat Ay olduğundan kendimi zorlayarak uyuyamadım. Almanya yazılarının mekanik işlerini sıralama notları yaparak zamanı geçirdim. Behzat gidince Sultan'la Prenses'in yemlerini, otlarını verdim. Dün gece Sultan'la Prenses bana ne kötü şaka yapmışlardı, yazacağım bu olayı. Saat 19 haberlerini dinlerken iyice uyku bastırdı. Nice zorlasam kendimi uyuyamıyordum. Yatıp uyudum. Bir rüya gördüm. Yazık, rüyalarımı ziyan ediyorum. Bir yerde, Nişantaşı gibi bir yer, Alpay Kabacılı'ya rastlıyoruz. Bir sinemaya gidiyoruz. Ben bu sinemaya hiç gitmedim diyorum, giriyoruz, benim biletim yok. Alpay önümden giderken bende 2 tane var diyor. Bilet denetleyen kadına öndekini diye başını işaret ederek geçiyorum. Biletçi kadın bile ayrıntılarıyla kafamda. Bu rüyalar ne müthiş bir şey. Gerçekte olsa böyle bir kadın hiçbir iz bırakmaz. Böyle boylu postlu, 40-50 arası bir kadındı. Hafif kır saçlarını topuz yapmıştı. Bir gençlik merdivenden başkalarıyla iniyoruz. Yapının güzelliği çok hoşuma gidiyor. Tavanlar çok yüksek ve her yer ceviz kaplama. Duvarlar ve kimi yerde tavanlarda. Avizeler, lambalar harika. Bir takım salonlardan, geçitlerden geçiyoruz. O ne güzel mağazalar, konferans salonları. Duvarlar cilalı, ceviz ağacı ama salt kaplama değil. İşli, nakışlı, oymalı, kabartmalı, çökertmeli. Rüya gibi güzel denir ya, işte tam öyle. Rüyada rüya gibi güzel bir yer görüyorum. Uzun, büyük. Kendi kendime İstanbul ne büyük, ne gizemli bir yer. Doğma büyüme İstanbulluyum. Bunca yıldır bu kentte yaşadım. Ne şaşılası şey. Hem de İstanbul'un göbeğindeki böyle bir yeri hiç bilmiyorum. Gelmemişim buraya diye düşünüyorum. Öyle büyük ki bu yer, 6 alanı, içinde bir de okul var. Güzel giyimli öğrencileri görüyorum. Alpay'a, burası ne güzel bir yer, hiç gelmemişim. Kimin burası diyorum. Helmut'un diyor. Anlayamıyorum, söylenişini açıklamak için Helmut Schmidt gibi diyor. Demek İstanbul'u bir zengin Alman'ın. Ama Alpay onu herkes tanırmış. Benim de tanımam gerekirmiş gibi söylüyor. Bir sürü güzel dükkanlar, kuyumcu, antikacı, mobilyacı. Bütün dükkanlar kalın ceviz ve çam. Sinemada oralarda bir yerde. Bana kalırsa Kafka rüyalarından en iyi yararlanmasını bilen, rüyalarını en iyi kullanan yazarmış. Rüyalarıyla yaşamından bileşkeler yaratmış. O yeraltı gezi yeri Kafka mekanları gibi bir yer. Alpaya belki bu mağazalara gelmek isteyenler nasıl gelecek? Her buraya gelen sinema bileti almak zorunda kalacak. Salt sinema seyircileri içinse bunca mağaza seyirciden müşteriyle geçinemez. Sonra düşünüyorum ki dükkan sahiplerinin ve çalışanlarının geçiş kartları vardır. Ama olmaz ki, müşterilerin de geçiş kartları olamaz ya. Uyandım. Radyoyu başucumda açık bırakmışım, saat 24. Tam radyo son haberleri verip kapanırken uyandım. Uyumaya çalıştım, uyuyamadım. Kalktım, helaya gittim, giyindim, yatağımı yaptım, büyük yapıdan tahta parçaları getirdim. Hava berbat, yağışlı, rüzgarlı, oldukça soğuk. Sobamı yaktım, çay yaptım, bu notları yazdım. Şimdi Almanya yazılarının belgelerine bakarak notları sıralayacağım. Vakıf, 14 Şubat 1981 Cumartesi. Max Ernst, sürrealizm için şöyle diyor. Rastlantısal karşılaşma. Birbirinden uzak iki gerçeğin uygunsuz bir alanda rastlantısal karşılaşması. L'Autre şöyle diyor. Bir Amerikan masasında bir dikiş makinesiyle bir şemsiyenin rastlantısal karşılaşması kadar güzel. Bu tanımlara göre dünyanın en sürrealist olayı evliliktir. Başka bir dünyadan bir kadın geliyor, adam yine bambaşka dünyada yetişip oradan geliyor ve herhangi en uygunsuz bir alanda birleşerek evleniyorlar. Evlilik rastlantısal, ameliyat masasında bir dikiş makinesiyle bir şemsiyenin rastlaşmalarından daha sürrealisttir. Buna karşın hala ve yine de ve artık hiç evlenmeyecek olduğum halde evlilikten yanayım. Öyle anlaşılıyor ki realist olduğumu sandığım halde bir yanımda gizli bir sürrealistim. 18 Şubat 1981. Tahsinciyim. 10 Ocak'ta Almanya'dan geldim. Demek geleli 40 gün olmuş. Bu 40 günde iki kez İstanbul'a gittim. Sabah gidip akşam dönüyorum. Hep vakıfta kalıyorum. Yalnız değilim. Tanrı ve ben. Kimileyin Tanrı'ya çok kızıp. Niçin yoksun diye bağırıyorum. Susuyor her zamanki gibi. Büyüklüğünü yokluğundan alıyor. Yok olduğu için de susuyor elbet. Onun olmasını benim kadar çok isteyen başka biri olamaz sanırım. Vakıf 25 Mart 1981. Cevdet Kudret'e yazdığım 25 Mart tarihli mektuptan. Bırak bırak, ölümden söz etme. 81 yılındaki ölenler bölümüne baksana, korkunç bir şey. Kaçınılmaz olduğuna ve herkes öldüğüne göre ölmekten gerçekten korkmuyorum. Ama acı çekip de başkalarından yardım istemek zorunda kalacağım diye korkuyorum. Bir de daha yapacağım o denli çok işim var ki. İşler hiçbir zaman tamamlanamaz. Evet ama bu denli eksik de bırakılmaz ki. Bir de şu vakıf işi var. Yapıları hala bitiremedim. Bu işler yarım kalırsa benden sonra hiç kimse tamamlayamaz. Ama bir kez işlemeye başlasaydı benden sonra da artık yürürdü. Şu edebiyat yıllıklarını çıkarmakla sanıyorum önemli. Çok önemli bir iş yaptık, öyle değil mi? Evet, hala zarar ediyoruz ama ben bu işten vazgeçmeyeceğim. Ölümümden sonra da yayınlanabilmesi için 5 kişilik bir kurul oluşturacağım ve belli bir sermaye koyacağım. Yani ben tıpkı uzun bir yolculuğa çıkarken hazırlanıldığı gibi ölüme hazırlanmaktayım. Bu yolculuğun dönüşü olmasa bile. Ölüme gafil avlanmak istemiyorum. Vakıf, 31 Mart 1981 Salı. Brecht'in Kim Kazandı şiirinin yanlışlığı. Brecht'in ilk duyduğumda bana çok güzel gelen Kim Kazandı anlamına şiirinin nedenli yanlış olduğunu anladım. Peki kim kazandı da halk yok, kahraman var da ya kim kaybetti de ne oluyor? O kaybedenler salt kahramanlar mıydı? Halk yok muydu? Vakıf 5 Mayıs 1981. Hey gidi. Bir günde 2-3 öykü, bir köşe yazısı, bir tefrika, birkaç mektup yazdığım, gazetelerden notlar aldığım, kitaplar okuduğum günler. Ne tembelleştim. Matheus'ta da yoksa kendi bu yorgun geleceğimi mi yazmışım? 11 Mayıs 1981. Rüya gerçek yaşamdan güzel. Çünkü rüyada insan geçmiş yaşamını değiştirebiliyor. Satranç oyunu. Örneğin çıplak kalmak. 14 Mayıs 1981 Perşembe. Ay beni gördüm, seslendi. Ahmet'ten ileterek Meral'in evleneceğini duymuş. Evlendi mi diye sordu. Vakıf 18 Mayıs 1981. Ne tutkum ne coşkum kaldı. Sürekli yatmak, uyumak istiyorum. Neden bilmem. Bilmem olur mu, nedeni apaçık. Matheus'tan'ın son günlerini mi yaşıyorum? Sanırım. Bir isteksizlik, bir yorgunluk. İki küçük yazı yazmalıyım. Biri Amarcord üzerine, biri uluslararası gülmece şenlikleri üzerine. 10 günden beri o iki yazıyı bile yazamıyorum. Yazmak içimden gelmiyor. Tas tamam tembellerin çalışma günü yarındır havası içindeyim. Bir uyuşukluk, bir uykulu yorgunluk. Yoksa ilk yaz etkisi mi? Eskiden bu ilk yaz olmaz mıydı sanki? Tembelliğime gerekçeler bulmaya çalışıyorum. Üstelik çalışamadığım için sürekli kendimi suçladığımdan eziklik duyuyorum. Kendime karşı bir suçluluk duygusu. Yazmamak için türlü bahaneler uyduruyor. Yazı dışında işler uyduruyorum kendime. O işleri yaparken de 1 saat sonra, hele öğle sonrası bir uyuyayım da uykudan sonra yazarım diye kendimi avutmaktayım. Üstelik avutamıyorum da. İnsanın kendi kendini kandırabilmesi olası değil. Tabii insan aptal değilse. İşte bu yüzden bir can sıkıntısı, bir can sıkıntısı. Öf, yarın sabah erkenden çalışmaya başlayacağım. Dün şöyle bir not yazmıştım. Bir günde 3 öykü, bir günde bir köşe yazısı, bir roman tefrikası, bir öykü ve birkaç mektup yazdığım günler. Şimdi neredesiniz? 3. ayrımın sonu, sayfa 41.